Üniversiteye hazırlık, tarih, konu anlatımını test uygulamalı, yayımı hazırlayan Recep Çalışkan sınav. 6. kaset, 1. yüz, sayfa 255. Okuyan Yiğit Köymen. Yapılan El Arış Anlaşması ile Fransa, Mısır'ı Osmanlı Devleti'ne geri verdi. 1801. Dikkat! Rusya'nın Osmanlı Devleti ile ittifak yapmasından sonra Rus donanması ilk defa Osmanlı Devleti'nin izniyle boğazlardan Akdeniz'e indi. Osmanlı Devleti, Nibolu Savaşı'ndan sonra ilk kez eski dostu Fransızlarla savaştı. Avrupalıların bir Osmanlı toprağı için kendi aralarında yaptıkları ilk savaştır. 18. yüzyıl islahatları. Sebepleri ve özellikleri. 18. yüzyılda Osmanlı Devleti, Avrupa'dan bilim, teknik ve askerlik alanlarında geri olduğunu anladı. 18. yüzyıldaki ıslahatlardan farklı olarak Batı'nın bu alandaki birikiminden yararlanılması gerçeği kabul edildi. 18. yüzyılda özellikle askeri yenilgilerin sebepleri üzerinde durulmuş ve Avrupa ordularının giderek güçlendiği tespit edilmiştir. Dikkat! Bu nedenle Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri genel olarak askeri alanda olmuştur. Bu yüzyıl Osmanlı hükümdarlarının tamamına yakını ıslahatçıdır. Ancak bu dönemdeki ıslahatlar 17. yüzyılda olduğu gibi kişilere bağlı kalmamış, devlet politikası haline gelmiştir. Yapılan ıslahatlar bazı çıkar çevreleri, ulema, Yeniçeri Ocağı tarafından tepki gördüğü için tam anlamıyla başarılı olamamıştır. Lale Devri 1718-1730. Avusturya ile imzalanan Pasarofça Anlaşması Osmanlı Devleti için Batı'da barış dönemini başlattı. 1718'de başlayıp 1730 yılındaki patronu Halil isyanına kadar olan döneme Lale Devri adı verilir. Dönemin hükümdarı 3. Ahmet, sadrazamı ise Nevşehirli damat İbrahim Paşa'dır. Batı'da olup bitenler hakkındaki ayrıntılı bilgi almak için Paris, Viyana, Moskova gibi merkezlere ilk defa elçiler gönderildi. Paris'e gönderilen elçilerden 28. Mehmet Çelebi'nin oğlu Sait Efendi, orada tanıdığı matbaayı İbrahim Müteferrika ile İstanbul'da kurmayı başarmıştır. 1727. Dikkat! Matbaa Batı'dan alınan ilk teknik araç olup ilk basılan eser Van Kulu Lügatı adlı Türkçe-Arapça sözlüktür. Kitap basımı için bir kağıt fabrikası kuruldu Yalova'da. Geleneksel Türk sanatlarının özellikle Çiniciliğinin yeniden geliştirilmesi için çaba harcandı. İstanbul'da Çini İmalathanesi açıldı. Klasik Osmanlı mimarisi bu dönemde Batı mimarisinin etkisiyle yeni bir karakter kazandı. Tercüme faaliyetleri başlatılarak önemli Arapça ve Farsça eserler Türkçe'ye çevrildi. Yeniçerilerden bir itfaiye bölüğü tulumbacı oluşturuldu. Çiçek aşısı uygulaması başlatıldı. Dikkat! Lale Devri ıslahatlarında Avrupa'nın açık etkisi görülür. Bu dönem Osmanlı yenilik ve yenileşme hareketlerine öncülük etmiştir. Lale Devri ıslahat hareketleri 1730 tarihinde çıkan patronu Halil isyanı ile son buldu. Dikkat! İsyanın en önemli sebebi devlet ileri gelenlerinin gereksiz eğlence ve israf hayatı yaşamaları ve bunun yoksul halk üzerindeki olumsuz etkisidir. Sadrazamın İran üzerine yapılacak seferi geciktirmesi de isyanın çıkışında etkili olmuştur. İsyan sonucunda 3. Ahmet tahttan indirilmiş, damat İbrahim Paşa idam edilmiştir. 1. Mahmut dönemi 1730-1754. Bu dönemdeki ıslahatlar daha çok askeri alanda oldu. Aslen Fransız olan Humbaracı Ahmet Paşa, Comte de Bonneval, Humbara Ocağı'nın yeniden düzenlenmesiyle görevlendirildi. Dikkat! 1736-1739 Osmanlı-Rus ve Avusturya savaşlarında Osmanlı ordusunun gösterdiği başarı da bu ıslahatların önemli rolü olmuştur. Ordu Avrupa'yı tarz onlu sisteme göre yeniden düzenlendi. İlk defa bu dönemde Avrupa'dan subaylar getirildi. 1734 yılında topçu subayı yetiştirmek için Mühendis Hane-i Berri Hümayun adıyla bir okul kuruldu. Dikkat! Bu okul Avrupa uzmanlarının öncülük ettiği Batı tarzındaki ilk eğitim ve öğretim kurumudur. 3. Mustafa Devri 1757-1774. 3. Mustafa'ya yaptığı ıslahatlarda Sadrazam Koca Ragıp Paşa yardımcı oldu. Aslen Macar olan Baron de Tott, topçuluğun yeniden düzenlenmesini devam ettirdi. Top dökümü ve açıldı. Sürat topçuları ocağı kuruldu. Deniz subayı yetiştirmek için Mühendishane-i Bahre-i Hümayun yani Deniz Harp Okulu kuruldu. Dikkat! 1770 yılında Rusların Çeşme'de Osmanlı donanmasını yakmaları üzerine devlet yeni bir donanmaya sahip olmak için askeri okul açmayı gerekli görmüştür. Mühendishane-i Bahre-i Hümayun bu nedenle açılmıştır. Osmanlı Devleti'nde çağdaş anlamda kurulan ilk askeri okul bu okuldur. Maliyeyi ıslah etmek için çalışmalar yapılmış ama başarılı olunamamıştır. İlk defa bu dönemde iç borçlanma görülmüştür. Abdülhamit'in devri 1777-1789. Hükümdara ıslahat hareketlerinde Sadrazam Halil Hamit Paşa yardımcı oldu. Askeri alanda ıslahatlara devam edildi. Yeni gemiler yapıldı, istihkam okulu açıldı, askeri konularla ilgili batı dillerinden eserler çevrilmeye başlandı, humbaracı ve lağımcı ocakları yeniden düzenlendi, sürat topçuları ocağı geliştirildi, yeniçeri sayımı yapılarak ulefe alım ve satımı yasaklandı. 3. Selim Devri 1789-1807. 3. Selim devleti bütün kurumlarıyla yenilemek taraftarıydı. Sadece askeri alanda yapılacak ıslahatlar yeterli değildi. Ancak 3. Selim de savaşlardaki yenilgileri dikkate alarak daha çok askeri alanda ıslahatlara ağırlık verdi. Devlet ve topluma yeni bir düzen vermek istediğinden dönemine Nizam-ı Cedid yani yeni düzen devri denir. Kurduğu ordu da bu adla anılır. Tarihimizde her alanda köklü reformlar yapmak gereğini kavrayan ilk padişahtır. Nizam-ı Cedid adı verilen yeni bir ordu kurdu. Bu ordunun eğitimi için özellikle Fransa'dan subaylar getirildi. Bu ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için İrad-ı Cedid denilen ve devletin bazı gelirlerinin aktarıldığı yeni bir hazine kuruldu. Kara ve deniz mühendishaneleri geliştirildi. Avrupa'nın önemli merkezlerine daimi elçilikler açılmaya başlandı. İlk defa Fransızca yabancı dil olarak okutulmaya başlandı. 3. Selim döneminde yerli malı kullanımı özendirildi. Askere kılık kıyafet değişikliği yapıldı. Özellikle Yeniçeriler yapılan yeniliklerin menfaatlerine son vereceğini anlamışlardı. Kabakçı Mustafa ayaklanması ile 3. Selim tahttan indirildi 1807. Yerine 4. Mustafa padişah yapıldı. Böylece Nizam-ı Cedid dönemi sona erdi. Dikkat! Yenilik taraftarları Rusçuk ayağını Alemdar Mustafa Paşa'ya sığındılar. Alemdar 3. Selim'i tekrar padişah yapmak için İstanbul'a geldi. Ancak 3. Selim asiler tarafından öldürüldüğünden Alemdar Mustafa Paşa 2. Mahmut'un padişah olmasını sağladı. Çözümlü sorular test 1. 1. 18. yüzyıl ıslahat hareketlerinde askeri ıslahatların ön planda olması aşağıdakilerden hangisinin bir sonucu olarak gösterilebilir? A. Osmanlı Devleti'nin askeri bir devlet olması. B. Diğer alanlarda ıslahatlara ihtiyaç duyulmaması. C. Askeri alandaki gelişmelerin çok yakından takip edilmesi. D. Girişilen savaşlarda devamlı yenilgiler alınması. E. Avrupa'daki gelişmelerin yakından takip edilmesi. Çözümler test 1. 1. Doğru seçenek D. Osmanlı Devleti 17. ve 18. yüzyıllarda girdikleri savaşlarda eskisi gibi başarılar alamıyor, birçok savaştan yenilgiyle ayrılıyordu. Osmanlı Devleti sürekli savaş içerisinde olduğundan bu yüzyıllardaki bozukluklar ilk önce askeriyede göze çarptı ve 17. yüzyıl ile 18. yüzyıllarda ıslahatlar daha çok askeri amaçlı olarak yapıldı. Soru 2. 18. yüzyıl İngiltere'sinde başlayan büyük sanayi inkılabı kısa zamanda diğer Avrupa ülkelerinde görülmesine karşılık Osmanlı İmparatorluğu'nun endüstriyel alanda Avrupalı devletlerin gerisinde kalmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Osmanlı İmparatorluğu'nun İngiltere'nin uzağında yer alması. B. Bilimsel ve teknik alanda gelişmemiş olması. C. Ulaşım ve haberleşmenin yetersizliği. D. Avrupalı devletlere ekonomik imtiyazlar vermesi. E. Endüstriyel kuruluşlar için yeterli sermayesinin olmaması. Cevap 2. Doğru seçenek D. Osmanlı Devleti güçlü zamanlarında Avrupalı devletlere verdiği imtiyazlardan yararlanabiliyordu. Ancak zamanla zayıflayan ve Avrupalı devletlerin yardımına ihtiyaç duyan Osmanlı hem kapitülasyonları yaygınlaştırırken hem de bunlardan çıkarlarına uygun sonuçlar alamıyordu. Bu kapitülasyonlar yüzünden Osmanlı piyasasına bol ve ucuz sanayi malları giriyor, Osmanlı malları ise Avrupa'ya pahalı girdiğinden rağbet görmüyordu. Bu da tamamıyla Osmanlı sanayisinin geri kalmasına ve Osmanlı devletinin açık bir pazar haline gelmesine sebep oldu. D seçeneği Avrupalı devletlere ekonomik imtiyazlar vermesi. Soru 3. Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasında 17. yüzyıldan 20. yüzyılın başına imparatorluğun çökmesine kadar sürekli olarak gerek soğuk gerekse sıcak savaş biçiminde devam eden ilişkilerin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Rusların kutsal yerleri ele geçirmek istemesi. B. Rusların Ortodoksları sürekli kışkırtması. C. Rusların sıcak denizlere inme politikası. D. Baltık Denizi'ni ele geçirmek istemeleri. E. Her iki devletinde dünyaya egemen olma isteği. Cevap 3. Doğru seçenek C. Rusların sıcak denizlere inme amacı Osmanlı-Rus savaşlarının temel nedenidir. C seçeneği Rusların sıcak denizlere inme politikası. Soru 4. Osmanlı Devleti 1740 yılında Fransa'ya verdiği kapitülasyonları sürekli hale getirmiştir. Osmanlı'nın aleyhine bağlayıcı bir durum gösteren bu kapitülasyonları kabul etmesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Osmanlı Devleti'nin Fransa'nın yardımına ihtiyaç duyması. B. Belgrad Anlaşması'nda Fransa'nın arabuluculuk etmesi. C. Osmanlı Devleti'nin Akdeniz ticaretini canlandırmak istemesi. D. Fransa'nın Avrupa ile ittifakını önlemek istemesi. E. Fransa ile Rusya'nın rekabetini arttırmak istemesi. Cevap 4. Doğru seçenek B. 1740 yılında Fransızlara verilen kapitülasyonların sürekli hale getirilmesinin sebebi Fransa'nın 1739 Belgrad Anlaşması'nda arabuluculuk yapmasıdır. D seçeneği Fransa'nın Avrupa ile ittifakını önlemek istemesi. Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi 18. yüzyıl ıslahatlarının genel özelliklerinden değildir? A. Avrupa'nın üstünlüğünü kabul edilerek Avrupa örnek alınmıştır. B. Islahatlar tabana yayılmaya çalışılmıştır. C. Sonuçları bakımından 17. yüzyıl ıslahatlarına göre daha verimli olmuştur. D. Kuvvet ve şiddet yoluyla asayişin sağlanmasına çalışılmıştır. E. Savaşlarda yenilgiye uğranılması askeri alanda ıslahat yapılmasını zorunlu kılmıştır. Cevap 5. Doğru seçenek D. 18. yüzyıl ıslahatlarında Osmanlı Devleti Avrupa'ya yönelmiş, ıslahatlarda şiddete başvurmamıştır. D seçeneği kuvvet ve şiddet yoluyla asayişin sağlanmasına çalışılmıştır. Soru 6. Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılın ikinci yarısından itibaren tımar sistemi bozuldu, mali durum bozuldu, halktan alınan vergiler ağırlaştı, yönetim ülke sorunlarıyla ilgilenmemeye başladı. Bu durum aşağıdakilerden hangisini meydana getirmiştir? A. Kanunname-i Ali Osman'ın hazırlanmasını, B. Barışçı bir politikanın benimsenmesini, C. Ülkede iç isyanların artmasını, D. Ülkenin hükümdar ve oğullarının sayılmasını, E. Laiklik ilkesinin benimsenmesini. Cevap 6. Doğru seçenek C. Öncüler istendiği zaman görülecektir ki tımar sisteminin bozulması, maliyenin bozulması, vergilerin ağırlaşması ve idarecilerin vurdum duymazlığı halkın devleti olan güveninin azalmasına ve iç asayişin bozulmasına neden olmuştur. Bütün bunlar ise iç isyanların birer nedenidir. C seçeneği ülkede iç isyanların artması. Soru 7. Doğu ticaret yollarının elden çıkması, kapı kulu askerlerinin sayısının arttırılması, Avrupalılarla yapılan savaşların yenilgiyle sonuçlanması. Bu gelişmeler Osmanlı Devleti'nde genellikle aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır? A. Kayme adıyla kağıt paranın bastırılmasına. B. Osmanlı ekonomisinin çökmesine. C. Tımarlı sipahilerin sayısının artmasına. D. Yabancı sermayenin devlete egemen olmasına. E. Osmanlıların Balkanlardaki egemenliğinin sarsılmasına. Cevap 7. Doğru seçenek B. Doğu ticaret yollarının yön değiştirmesi, Osmanlı'nın gümrük gelirlerinin ve ticaret potansiyelinin azalmasına, kapı kulü sayısının artmasına, ulüfe ve cülus bahşişlerinin hazineye büyük bir yük getirmesine, savaşlardaki mağlubiyetler ganimet gelirlerinin ortadan kalkmasına sebep olmuştur. Bütün bunlar Osmanlı ekonomisini çöküntüye uğratmıştır. B seçeneği Osmanlı ekonomisinin çökmesine. Soru 8. 1739 Belgrad Anlaşması'na göre Ruslar Kırım ve Eflak'ı boşaltacak, Karadeniz'de savaş ve ticaret gemisi bulunduramayacaktı. Buna göre Belgrad Anlaşması'nın sonucunda Osmanlı Devleti için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Osmanlı Devleti Rus boyunduruğundan kurtulmuştur. B. Osmanlı Avrupalı devletlerin güçsüzlüğünü görmüş, ıslahatlarda yeniden kendi içine dönmüştür. C. Osmanlı ekonomisi düzelmiştir. D. Karadeniz'in Türk gölü olduğu son kez onaylanmıştır. E. Osmanlı artık Rusya ile dostane ilişkilere girmiştir. Cevap 8. Doğru seçenek B. Doğu ticaret yollarının yön değiştirmesi, Osmanlı'nın gümrük gelirlerinin ve ticaret potansiyelinin azalmasına, kapı kulu sayısının artması, ulufe ve cülus bahşişlerinin hazineye büyük bir yük getirmesine, savaşlardaki mağlubiyetler ganimet gelirlerinin ortadan kalkmasına sebep olmuştur. Bütün bunlar Osmanlı ekonomisini çöküntüye uğratmıştır. B seçeneği Osmanlı Avrupalı devletlerin güçsüzlüğünü görmüş, ıslahatlarda yeniden kendi içine dönmüştür. Soru 9. Osmanlı ülkesinde 18. yüzyıldan itibaren askeri alanda yapılan yenilikler aşağıdakilerden hangisini sağlamıştır? A. Savaşlardaki yenilgilerin sona ermesi. B. Demokrasi rejiminin tamamen yerleşmesi. C. Devletin egemenlik ve bağımsızlığının bir süre için korunması. D. Halkın da yönetimde yer alması. E. Padişahların yönetime yeniden hakim olması. Cevap 9. Doğru seçenek C. 18. yüzyılda yapılan yeniliklerle 17. yüzyıla göre daha köklü çözümler getirilmiş, Avrupa'dan uzmanlar getirilerek yeni askeri teşkilatlar oluşturulmuştur. Bu yenilikler sonunda Osmanlı Devleti geçici de olsa bazı başarılar elde etmiştir. Tabii bu da Osmanlı'nın dağılmasını geciktirmiştir. C seçeneği, devletin egemenlik ve bağımsızlığının bir süre için korunması. Soru 10. Osmanlı Devleti'nde bazı devlet adamlarının çıkarları nedeniyle yeniliklere karşı çıkmaları aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır? A. Yeniçeri Ocağı'nın yanında yeni askeri örgütlerin kurulmasına. B. Veraset sistemindeki değişimlerden olumlu sonuçlar alınmamasına. C. Geri kalmış kurumların tüm yozlaşmalara karşın varlıklarını sürdürmelerine. D. Eğitimde kültür ikiliği ve çatışmanın yaşanmasına. E. Yenilik çalışmalarının yönetim ve hukuk alanının dışına yönelmesine. Cevap 10. Doğru seçenek C. Osmanlı Devleti'nde zamanla müesseselerin bozulmaya başlaması ve çağa ayak uyduramamaları çeşitli ıslahat teşebbüslerini gündeme getirmişti. Ne var ki bu ıslahatlar bazı çıkar sahiplerinin müdahaleleri sonucu tam başarıya ulaşmamıştır ve bu müesseseler varlıklarını devam ettirmiştir. C seçeneği geri kalmış kurumların tüm yozlaşmalara karşın varlıklarını sürdürmelerine. Soru 11. Osmanlı Devleti 1768-1774 yılları arasında yapılan savaşta Rusya'ya yenilerek Küçük Kaynarca Anlaşması'nı imzalamıştır. Bu anlaşma ile Kırım bağımsız olmuş, Rusya'ya kapitülasyonlar verilmiş, Rusya Ortodoksların koruyuculuğunu üstlenmiştir. Böylece Ruslar Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmaya başlamışlardır. Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A. Osmanlı Devleti'nin toprak kaybettiğine. B. Egemenlik hakkının zedelendiğine. C. Osmanlı ekonomisinin giderek kötüleştiğine. D. Kapitülasyonların ticaretin gelişmesi için verildiğine. E. Osmanlı Devleti'nin zayıflamakta olduğuna. Cevap 11. Doğru seçenek D. Paragrafta A. seçeneği ile ilgili olarak Kırım'ı kaybetmesi ifadesi, B seçeneği ile ilgili olarak Ortodoksların koruyucusu olma ifadesi, C seçeneği ile ilgili olarak kapitülasyonların verilmesi, E seçeneği ile ilgili olarak ise tüm paragraf D seçeneği ile ilgili bir ifade bulunmamaktadır. Böylece doğru seçenek D, yani kapitülasyonların ticaretin gelişmesi için verildiğine. Soru 12. Osmanlı Devleti bünyesindeki azınlıklardan Katoliklerin haklarını Fransa, Ortodoksların haklarını Rusya, Protestanların haklarını ise İngiltere korumaya çalışmıştır. Avrupalı devletlerin bunu yapmaktaki amaçları aşağıdakilerden hangisidir? A. Osmanlı Devleti'nin adaletsiz tutumu. B. Hristiyanların Osmanlı Devleti'nde ikinci sınıf vatandaş olmaları. C. Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışarak devleti yıpratmak istemeleri. D. D. Kiliselere gereken önemin verilmesini sağlamak istemeleri. E. Osmanlı Devleti'nin kutsal yerlere gereken önemi vermesini sağlamak istemeleri. Cevap 12. Doğru seçenek C. Osmanlı Devleti gerileme devrinden itibaren zayıflamaya başlayınca Avrupalı devletler Osmanlı üzerindeki emellerini gerçekleştirebilmek için azınlıklardan yararlanmaya başlamışlardır. C seçeneği Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışarak devleti yıpratmak istemeleri. Soru 13. Osmanlı Devleti'nde ilk matbaa Lale Devri'nde kurulmuştur. 1. Mahmut döneminde ilk teknik okul olan Kara Mühendishanesi açılmıştır. 3. Selim döneminde ilk kez yabancı dil olarak Fransızca öğretilmeye başlanmıştır. Yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A. Avrupa'dan ilk defa yararlanılmaya başlanmıştır. B. Eğitim alanında ıslahatlar yapılmaya başlanmıştır. C. Osmanlı Devleti üzerinde Fransız kültürü etkili olmaya başlamıştır. D. Osmanlı Devleti'nde ilk ıslahat hareketleri başlamıştır. E. Teknik alanda bir takım gelişmeler meydana gelmiştir. Cevap 13. Doğru seçenek D. Osmanlı Devleti'nde ilk defa ıslahatlar duraklama devrinde başlamıştır. Ancak bu devirde ıslahatlar baskı ve şiddete dayalı olarak yapılmış, çözüm Osmanlı içerisinde aranmıştır. D seçeneği Osmanlı Devleti'nde ilk ıslahat hareketleri başlamıştır. Soru 14. 3. Selim döneminde aşağıdaki uygulamalardan hangisi Avrupa'daki gelişmeleri yakından izleyebilmek için yapılmıştır? A. Nizam-ı Cedid Ocağı kuruldu. B. Mühendishane-i Berri Hümayun kuruldu. C. Paris, Viyana, Londra ve Berlin'de sürekli elçilikler açıldı. D. Deniz Mühendishanesi genişletildi. E. Irad-ı Cedid Hazinesi oluşturuldu. Cevap 14. Doğru seçenek C. Nizam-ı Cedid Ocağı bozuk orduyu düzeltmek için, Mühendishane-i Berri Hümayun subay yetiştirmek için, Deniz Mühendishanesi donanmayı güçlendirmek için, Irad-ı Cedid, Nizam-ı Cedid askerlerinin giderlerini karşılamak için kurulmuştur. Sürekli elçiliklerin açılması ise Avrupa'daki gelişmeleri daha yakından ve doğrudan takip edebilmek içindir. C seçeneği Paris, Viyana, Londra ve Berlin'de sürekli elçilikler açıldı. 15. Soru 15. 17. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti'nin topraklarını ele geçirmeye yönelik girişimlere başlayan Avusturya, 1815 Viyana Kongresi'nden sonra bu düşüncesini terk etmiş ve Osmanlı'nın toprak bütünlüğünü savunmuştur. Aşağıdakilerden hangisi Avusturya'nın böyle bir tutum içerisine girmesine sebep olarak gösterilebilir? A. İngiltere'nin Kıbrıs ve Mısır'ı işgal etmek istemesi. B. Rusya'nın İstanbul ve Boğazları ele geçirmek istemesi. C. Milliyetçilik fikrinin etkisi. D. Çıkarları doğrultusunda toprak kazanabilme arzusu. E. Avusturya'nın Osmanlı ile ittifak yapma isteği. Cevap 15. Doğru seçenek C. Avusturya, Osmanlı Devleti gibi çok uluslu bir devletti. Fransız ihtilalinin yaydığı milliyetçilik akımlarından zarar görmemek için politikasını değiştirmiştir. C seçeneği, milliyetçilik fikrinin etkisi. Soru 16. Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyıl dış siyasetinde öncelikle aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmesine çalışılmıştır? A. Yeni yerlerin fethedilmesine. B. Kaybedilen yerlerin geri alınmasına. C. Avrupalı devletler hukukundan yararlanılmasına. D. Rusya'nın güneye inmesinin engellenmesine. E. Ordunun savaş gücünün denenmesine. Cevap 16. Doğru seçenek B. 18. yüzyıla Karlofça ve İstanbul Anlaşmalarının getirdiği toprak kayıplarıyla giren Osmanlı Devleti, kaybettiği bu toprakları geri alma politikası izlemiştir. B seçeneği kaybedilen yerlerin geri alınmasına. Soru 17. 1774 yılında imzalanan ve Ruslara Osmanlı uyruğundaki Ortodoksların haklarını koruma yetkisi veren Küçük Kaynarca Anlaşması'nın bu özelliği aşağıdakilerden hangisine ters düşmektedir? A. Ekonomik bağımsızlık ilkesine. B. Devletler hukukuna. C. Uluslararası anlaşmalara. D. Bir devletin egemenlik haklarına. E. Komşuluk hukukuna. Cevap 17. Doğru seçenek D. Küçük Kaynarca Anlaşması'nda Ruslara Ortodoksların koruyuculuğunun verilmesi, Rusların Osmanlı Devleti içerisindeki Ortodokslara karışması anlamına geliyordu. Bu da Osmanlı'nın egemenlik haklarını kısıtlamıştır. D seçeneği bir devletin egemenlik haklarına. Soru 18. 18. yüzyıl sonlarında Kırım Hanlığı'nın Osmanlı Devleti'nden ayrılmasının daha önceki toprak kayıplarından farklı olan durumu aşağıdakilerden hangisidir? A. Daha önceki toprak kayıplarından daha büyük olması. B. Karadeniz hakimiyetinin sarsılması. C. Rusya'nın Kırım'ı güneye inmek için üst olarak kullanması. D. İlk kez halkı Türk ve Müslüman olan bir toprağın elden çıkması. E. Özellikle süvarilerden faydalandığı bir bölgeyi kaybetmesi. Cevap 18. Kırım halkı Türk ve Müslüman olan bir Osmanlı toprağıydı. Osmanlı'nın daha önce kaybettiği Ukrayna, Podolya, Mora gibi araziler ise gayrimüslimlerden oluşuyordu. D seçeneği ilk kez Türk ve Müslüman olan bir toprağın elden çıkması. Soru 19. İlk itfaiye örgütünün kurulması, kağıt, kumaş ve çini imalathanelerin açılması, çiçek aşısının bulunması. Osmanlı Devleti'nde yukarıdaki olaylar ile aşağıdakilerden hangisi arasında bir ilişki söz konusudur? A. 17. yüzyıl ıslahatları. B. 2. Mahmut ıslahatları. C. Lale devri ıslahatları. D. Meşrutiyet dönemi. E. Tanzimat devri yenilikleri. Cevap 19. Soru kökünde verilen gelişmeler Avrupa'dan yararlanılarak yapılan ilk yeniliklerdendir. Avrupa'dan ilk kez yararlanılmaya başlanması Lale devrindendir. Doğru seçenek C. Lale devri ıslahatları. Soru 20. Osmanlı Devleti ile Rusya arasındaki ilişkilerde Lehistan önemli bir yer tutuyordu. Çünkü Lehistan iki ülke arasında bir tampon devleti özelliği taşıyordu. Osmanlı Devleti Rusya'nın Lehistan'ı hakimiyeti altına almasını hiç istemedi. Buna karşılık Rusya da Lehistan'dan elini hiç çekmedi. Yukarıdaki bilgilerden çıkarılacak en önemli sonuç aşağıdakilerden hangisidir? A. Osmanlı dış politikası ile Rus dış politikası çelişmektedir. B. Lehistan'ın coğrafi konumu Osmanlı Devleti için önemlidir. C. Lehistan'ın Rusya için stratejik önemi vardır. D. Lehistan varlığını kendi başına sürdürecek güçte değildir. E. Lehistan önemli ticaret yollarının kesiştiği bir bölgedir. Cevap 20. Doğru seçenek A. Osmanlı Devleti ile Rusya arasındaki Lehistan her iki devlet içinde önemlidir. Hem Osmanlı Devleti hem de Rus çıkarları Lehistan üzerinde kesişmektedir. Bu da bizi en önemli sonuç olarak Osmanlı Devleti ile Rusya'nın izlediği dış politikanın çelişmesine götürür. A seçeneği Osmanlı dış politikası ile Rus dış politikası çelişmektedir. 13. bölüm. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti. Dağılma dönemi. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti. 19. yüzyıl Osmanlı padişahları 2. Mahmut 1808-1839, Abdülmecit 1839-1861, Abdülaziz 1861-1876, 5. Murat 1876-1876, 2. Abdülhamit 1876-1909. Osmanlı Devleti'nde siyasi gelişmeler. Osmanlı Devleti 18. yüzyılın sonlarına kadar Fransa ile olan dostluğunu devam ettirdi. Ancak 1789'da Fransa'nın Mısır'ı işgal etmesiyle iki ülke arasındaki ilişkiler bozuldu. Fransa'nın Mısır'ı işgal etmesi üzerine Osmanlı Devleti de Rusya ve İngiltere ile ittifak kurdu. Bu ittifak sonucunda Osmanlı Devleti Fransa'ya karşı Rusya'dan yardım aldı. Karşılığında ise Rusya ikinci kez boğazlardan geçti ve Akdeniz'de ticaret çıkar sağladı. İngiltere ve Rusya'nın yardımları sonucunda Fransa Mısır'ı boşaltmak zorunda kaldı. Ancak Osmanlı Devleti bundan sonra bir başka sorunla karşılaştı. O da İngiltere ve Rusya'nın anlaşmalar gereği Osmanlı Devleti üzerindeki çıkarlarını devam ettirmeleriydi. Osmanlı Devleti bu durum üzerine yeniden Fransa ile dostluk kurma gereğini duymuştur. 3. Selim İngiltere ve Rusya'ya karşı Fransa ile yeniden dostluk kurdu. Bir süre sonra boğazlar Rusya'ya kapatıldı. Rusya bunun üzerine savaş ilanına gerek bile duymadan Eflak ve Boğdan'ı işgal etti. Dikkat! Yukarıdaki bilgilerden de anlaşılacağı üzere Osmanlı Devleti artık Avrupalı devletlerin kendi aralarındaki çıkar çatışmalarından istifade edecek ve denge politikasını benimseyecektir. 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı. Nedeni Rusya'nın Eflak ve Boğdan'ı işgal etmesi, Osmanlı Devleti'nin bunu savaş sebebi sayması. Gelişimi. Osmanlı-Rus Savaşı'na Fransa'da karışarak Osmanlı'nın yanında yer aldı ve Rusya'yı yenerek bir anlaşma imzaladı. 1807. Tilsit Anlaşması adı verilen bu Rus-Fransız Anlaşması'na göre Fransa, Osmanlı Devleti ile Rusya'nın anlaşma yapmasını sağlamaya çalıştı. Osmanlı Devleti, Fransa'nın bu tutumu karşısında İngiltere ile ittifak kurdu ve Rusya ile savaşa devam etti. Osmanlı orduları birçok yerde yenildiler. Bu nedenle Rusya'ya barış önerisinde bulunuldu. Osmanlı Devleti ile Rusya arasında Bükreş Anlaşması imzalandı. 1812. Buna göre Eflak Boğdan Osmanlı Devleti'ne geri verildi. Prut Nehri iki ülke arasında sınır oldu. Osmanlı uyruğundaki Sırplara imtiyazlar verildi. Rus ticaret gemileri boğazlardan geçebilecekti. Dikkat! Osmanlı Devleti ilk defa sınırları içindeki bir azınlığa imtiyaz vermiştir. Kabakçı Mustafa Ayaklanması 1807. 3. Selim'in ıslahat hareketleri Osmanlı Devleti'nde birçok kişinin çıkarlarına ters düşmüştü. Ulema ve Yeniçeriler bu yeniliklere karşıydılar. Boğaz yamakları içlerinden Kabakçı Mustafa'yı lider seçerek ayaklandılar. 3. Selim, Nizam-ı Cedid'i kaldırmasına rağmen isyancılar tarafından tahttan indirilmekten kurtulamadı. Yerine 4. Mustafa getirildi. Alemdar olayı. Rusçuk ayağını Alemdar Mustafa Paşa ordusuyla birlikte İstanbul'a gelerek isyancılarla mücadele etti. 4. Mustafa tahttan indirilerek yerine 2. Mahmut çıkarıldı. 2. Mahmut Alemdar'ı sadrazam yaptı. Alemdar 3. Selim'in ıslahatlarını yeniden canlandırmaya çalıştı. Nizam-ı Cedid ordusunun yerine Sekban-ı Cedid adı verilen yeni bir ordu kurdu. Ayanlarla padişah arasında Osmanlı tarihine Senedi İttifak adıyla geçen sözleşme imzalandı. Dikkat! Osmanlı tarihinde ilk defa padişahın yetkileri sınırlandırılmıştır. Alemdar Mustafa Paşa bu çalışmaları ile Yeniçerilerin tepkisine yol açınca Yeniçeriler Alemdar Mustafa Paşa'yı öldürdüler. 1808. Tarihimizdeki bu olaya Alemdar Vakası denir. Osmanlı'da Milliyet Hareketleri, Sırp İsyanı 1804, nedenleri, milliyetçilik akımı, Rusya ve Avusturya'nın kışkırtması, Sırbistan'ın devamlı savaş alanı olması ve halkın bundan çok rahatsız olması, Osmanlıların yeni vergiler koyması, Osmanlı'ya karşı isyan eden Sırplar, Rusların da desteğini ile imtiyaz almışlardır. Dikkat! Avrupa devletleri bu işe hemen karışmadıkları için Sırplar birdenbire bağımsızlıklarını elde edemediler. Sırpların sırasıyla elde ettikleri haklar şunlardır. 1. Bükreş Anlaşması 1812 imtiyaz verildi. 2. Edirne Anlaşması 1829 milli sınırları içinde özerklik verildi. 3. Berlin Anlaşması 1878 Sırbistan bağımsız oldu. Dikkat! Sırbistan'ın Osmanlı'dan her hak alışında Rusya'nın katkıları görülmüştür. Yukarıdaki 3 anlaşmada Rusya ile yapılmış ve Sırbistan lehine kararlar alınmıştır. Yunan İsyanı 1820-1829. Nedenleri. Fransız ihtilalinin yaydığı milliyetçilik akımlarının etkisi, Ettiki Etaria cemiyetinin çalışmaları, Avrupa devletlerin ve Rusların Yunanlılara isyana kışkırtması, Yanya valisi Tepedelenli Ali Paşa'nın idam edilmesiyle Yunanlılara karşı koyabilecek bir gücün ortadan kalkması. Örnek, 19. ve 20. yüzyıllarda gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangisinin milliyetçiliği yansıttığı savunulabilir? A. 1. Dünya Savaşı'nda Arapların Osmanlı Devleti'ne karşı İngilizlerle işbirliği yapması. B. Yunanistan'ın Osmanlı Devleti'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesi. C. Osmanlı Devleti'nin bir Avrupa devleti sayılması. D. Avusturya-Macaristan veliahtının bir Sırp öğrenci tarafından öldürülmesi. E. Bosna-Hersek ve Sırbistan'da bağımsızlık hareketlerinin başlaması. Çözüm: Osmanlı 1856 Paris Anlaşması ile bir Avrupa devleti sayılmıştır. Bu durum milliyetçilik akımıyla ilgili değildir. Hukuki bir olaydır. Doğru seçenek C. Yani Osmanlı devletinin bir Avrupalı devleti sayılması. Gelişimi. Rumlar 1821'de Mora'da büyük çaplı bir ayaklama başlattılar. Osmanlı Devleti kendi gücüyle bu isyanı bastıramayacağını anlayınca 2. Mahmut Mısır valisi Mehmet Ali Paşa'dan yardım istedi. Mehmet Ali Paşa kuvvetleri Yunan isyanını kısa sürede bastırdı 1827. Ancak sorun bununla kapanmadı. Avrupa devletleri İngiltere, Fransa ve Rusya Navarin'de bulunan Osmanlı-Mısır donanmasını yaktılar. Çeşme'den sonra ikinci defa Osmanlı donanması yakılmıştır. 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı. Nedenleri: Rusya, İngiltere ve Fransa'nın Osmanlı Devleti'nden Yunanistan'ın bağımsızlığını tanımasını istemeleri, Osmanlı Devleti'nin bu durumu iç işlerine karışma olarak nitelendirerek reddettiğini bildirmesi, Rusların Navarin'de Osmanlı donanmasını yakması. Savaşın sonucu: Osmanlı Devleti kısa sürede hemen her cephede yenildi. Osmanlı Devleti'nin yenilmesinin iki nedeni vardır: Osmanlı donanmasının Navarin'de yakılmış olması, 2. Yeniçeri Ocağı'nın 1826'da kaldırılmış olması. Sonuçta Osmanlı Devleti ile Rusya arasında Edirne Anlaşması imzalandı. 1829. Buna göre Yunanistan'a bağımsızlık verildi. Dikkat! Osmanlı'dan bağımsızlığını kazanarak ayrılan ilk Balkanlı devleti Yunanistan'dır. Dikkat! Yunan isyanının Sırp isyanından farklı olarak hemen sonuca ulaşmasının nedeni tüm Avrupalı devletler tarafından desteklenmiş olmasıdır. Sırbistan, Eflak ve Boğdan özerk hale gelecek. Osmanlı Devleti Rusya'ya savaş tazminatı ödeyecek. Dikkat! Rusya'ya ödenen bu savaş tazminatı 2. Mahmut'un yapacağı ıslahatlardan istenilen sonucun alınamamasına yol açmıştır. Rus ticaret gemileri boğazlardan geçebilecekti. Dikkat! Rusya'ya boğazlardan geçiş hakkı ilk defa Küçük Kaynarca Anlaşması'yla verilmişti. 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı yorumu: Osmanlı Devleti'nin imzaladığı en ağır anlaşmalardan biridir. Milliyetçilik akımları ilk kez hedefine ulaşmış ve Yunanistan bağımsız olmuştur. Bu durum Osmanlı Devleti'ndeki diğer uluslara örnek olmuş, milliyetçilik hareketleri artmıştır. Osmanlı'nın ödediği tazminatlarla ekonomisi oldukça sarsılmıştır. Dikkat! Osmanlı Devleti Yunan isyanı ve Rus Savaşı ile ilgilenirken Fransa 1830'da Cezayir'i işgal etmiştir. Kuzey Afrika'da kaybedilen ilk toprak Cezayir'dir. Mısır sorunu: 1811'de Mısır'a Mehmet Ali Paşa vali olmuştu. Mısır, Mehmet Ali Paşa döneminde tarım ve bayındırlık alanında gelişti. 2. Mahmut Mora, yani Yunan isyanı sırasında Mehmet Ali Paşa'dan yardım istedi. Mehmet Ali Paşa yapacağı bu yardıma karşılık kendisine Girit ve Mora valiliklerinin verilmesini istedi. Mehmet Ali Paşa kendisine vaat edilen bu yerler verilmeyince Osmanlı Devleti'ne karşı ayaklandı. Oğlu İbrahim Paşa Osmanlı ordularını yenilgiye uğratarak Kütahya'ya kadar ilerledi. 2. Mahmut bu ayaklanmayı kendi gücüyle bastıramayacağını anlayınca İngiltere'den yardım istedi. Ancak İngiltere bu işe karışmak istemeyince 2. Mahmut Rusya'dan yardım istedi. Dikkat! 2. Mahmut denize düşen yılana sarılır sözünü burada söylemiştir. Osmanlı'nın Rusya'dan yardım istemesi üzerine Rus filosu İstanbul Boğazı'nı geçerek Büyükdere önlerinde demirledi. Bu olay İngiltere ve Fransa'yı harekete geçirdi. Bu iki devlet Rusya'nın Osmanlı üzerindeki etkisini artmasını istemediklerinden arabuluculuk yaparak Mehmet Ali Paşa'yı anlaşma masasına oturtmuşlardır. Rusların boğazlara gelmesi İngiltere ve Fransa'yı tedirgin ettiğinden onlar da Mısır sorununa karışmak zorunda kaldılar. Dikkat! Böylece bir iç sorun olarak başlayan Mısır sorunu kısa zamanda uluslararası sorun haline gelmiştir. Dikkat! Rusların İstanbul'a gelmesi Mısır sorununu Avrupa sorunu haline getirmiştir. Kütahya Anlaşması 1833. Mehmet Ali Paşa'ya Mısır ve Girit valiliklerine ek olarak Şam valiliği verilecek. Oğlu İbrahim Paşa'ya Cidde valiliğine ek olarak Adana muhasılığı, o bölgenin vergilerini toplama hakkı verilecek. Bu anlaşma Mısır sorununu bir süre için çözmüş fakat iki taraf da anlaşmadan memnun olmamıştır. Anlaşmaya rağmen 2. Mahmut kendisini emniyette hissetmedi. Ruslarla bir ittifak yapan ve yardım anlaşması imzaladı. Hünkar İskelesi Anlaşması 1833. Maddeleri: Osmanlı saldırıya uğrarsa Rusya asker ve donanma gönderecek ancak masrafları Osmanlı karşılayacak. 2. Rusya bir saldırıya uğrarsa Osmanlı Çanakkale ve İstanbul boğazlarını kapatacak. 3. Bu anlaşma 8 yıl süreyle yürürlükte kalacak. Önemi: Anlaşma ile Boğazlar sorunu başladı. Boğazlar üzerindeki Türk hakimiyeti ilk defa sınırlandı. Osmanlı'nın Boğazlar üzerinde egemenlik haklarını kullanarak imzaladığı son anlaşmadır. Rusya ile yapılan 3. İttifak Anlaşması'dır. Rusya Karadeniz'deki güvenliğini arttırmıştır. Osmanlı Mehmet Ali Paşa'ya karşı bir güvence elde etmiştir. Anlaşma İngiltere ve Fransa'yı memnun etmemiştir. Mısır sorununun yeniden başlaması. Osmanlı kuvvetleri 1839 Nizip Savaşı'nda Mehmet Ali Paşa ordusuna yenilmiş. Bu olay başta İngiltere olmak üzere Avrupa devletlerini yeniden harekete geçirmiştir. Çünkü hünkâr iskelesi anlaşması gereğince olaya Rusya'nın tek başına müdahale etmesi uygun görülmüyordu. Bu yüzden Londra'da bir konferans toplandı 1840. Mısır meselesinde Fransa Mehmet Ali Paşa tarafını tutmuş, İngiltere Osmanlı tarafında yer almıştır. Osmanlı İngiltere'nin tam desteğini almak için Balta Limanı ticaret anlaşmasını imzalayarak İngiltere'ye yeni ticari haklar vermiştir. İkinci Mahmut döneminin değerlendirilmesi. İlk defa padişah kendisinin dışında siyasi bir gücün ayanların varlığını kabul etmiştir. Fransız ihtilalinin etkisiyle isyan eden bir azınlığa Sırplar bazı ayrıcalıklar verildi. Osmanlı ülkesindeki milliyetçilik hareketleri ilk defa başarıya ulaşıp bir azınlık yani Rumlara bağımsızlığını ilan etmiştir. İstanbul isyanlarının çıkmasında etkili olan Yeniçeri Ocağı kaldırılmıştır. Yani Vakai Hayriye 1826 olayı. Boğazlar ilk defa uluslararası bir sorun haline gelmiştir. Osmanlı Devleti bir varisiyle dahi baş edemeyecek duruma gelmiştir. 1839 Nizip Savaşı yenilgisi haberi İstanbul'a gelmeden 2. Mahmut ölmüştür. Abdülmecit dönemi 1839-1861. Londra Mukavelenamesi Sözleşmesi 1840 yılında imzalandı. Osmanlı ile Mısır Mehmet Ali Paşa arasında imzalanmıştır. Mehmet Ali Paşa'nın güçlenmesini istemeyen İngiltere, Rusya, Avusturya, Prusya, Londra'da bir konferans düzenlemişlerdir ve konferansta şu kararlar alınmıştır. 1. Mısır valiliği babadan oğula geçmek üzere Mehmet Ali Paşa'ya verilecek fakat hukuki yönden Osmanlı'ya bağlı kalacak. 2. Mısır'da vergiler padişah adına toplanacak, 1/4 İstanbul'a gönderilecek. 3. Suriye, Adana ve Girit Osmanlı'ya geri verilecek. Mehmet Ali Paşa Fransa'ya güvendiği için kararları kabul etmemiştir. Ancak üzerine gönderilen kuvvetlere direnememiş ve şartları kabul etmiştir. Dikkat! Mısır iç işlerinde serbest, dış işlerinde Osmanlı'ya bağlı, imtiyazlı bir eyalet haline gelmiştir. Dikkat! Mısır meselesi bir iç mesele olarak başladı ama olaya Avrupa devletleri karıştığı için uluslararası bir konferansta çözümlendi. Londra Boğazlar Anlaşması 1841. Hünkâr iskelesi anlaşmasının süresi bitince Londra'da bir konferans toplandı. Toplantıya Rusya, Osmanlı Devleti, Fransa, İngiltere, Prusya ve Avusturya katıldı. Yapılan görüşmeler sonunda Boğazlar Sözleşmesi antlaşması imzalandı. Maddeleri 1. Boğazlar Osmanlı Devleti'nin egemenliği altında kalacak. 2. Boğazlardan hiçbir savaş gemisi geçmeyecek. 3. Hünkâr iskelesi anlaşması geçersiz olacak. Londra Boğazlar Anlaşması'nın önemi. Bu sözleşme ile Boğazlar ilk defa devletler arası bir statü kazanmıştır. Rusya Boğazlar üzerindeki üstünlüğünü kaybetmiştir. Fransa ve İngiltere Akdeniz'deki güvenliklerini arttırmışlardır. Osmanlı Devleti'nin Boğazlar üzerindeki hükümdarlık haklarına kısıtlama getirilmiştir. Bu sözleşmelerden sonra Boğazlar hep uluslararası konferanslarda gündeme gelecek. Bu durum 1936 Montre Boğazlar Sözleşmesi'ne kadar devam edecektir. Büyük devletlerin Osmanlı politikaları. Şart meselesi bu deyim 1815 Viyana Kongresi'nden itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Bu defa Rusya gündeme getirmiş fakat Avusturya ve İngiltere Rusya'nın görüşlerine katılmadıkları için fazla önemsenmemiştir. Şart meselesi genel olarak 19. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünün korunması, ikinci yarısında Avrupa'daki topraklarının paylaşılması, 20. yüzyılda bütün topraklarının paylaşılması anlamında kullanılmıştır. Dikkat! Şark meselesinin Osmanlı Devleti topraklarının Avrupalı devletler arasında paylaşımı ile sona erdiği anlaşılır. Ama doğudaki yeraltı zenginliklerinin paylaşılamayışı bu konunun gündemde kalmasının en önemli nedenidir. İngiltere'nin Osmanlı politikası. Bu devlet 19. yüzyılın son çeyreğine kadar Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü savunmuştur. İngiltere bu politikasını 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra değiştirmiş, Osmanlı'nın parçalanması için çaba harcayan devletlerle işbirliği yapmıştır. Kıbrıs ve Mısır'ı da işgal etmiştir. Dikkat! İngiltere'nin Osmanlı Devleti politikasında değişiklik yapmasında Almanya'nın siyasal birliğini sağlamasının ve Osmanlı Devleti ile yakınlaşmasının etkisi vardır. Fransa'nın Osmanlı politikası. Kanuni döneminde başlayan Osmanlı-Fransız dostluğu 18. yüzyılın sonuna kadar devam etmiştir. Fakat Fransa'nın 1798'de Mısır'a saldırması bu dostluğu bozmuştur. 6. kaset 1. yüzün sonu.